Ayrım 40. Pekin'den gelen adam Henning Mankell, sayfa 468. Birgitta kafeden ayrılmak üzereyken sokağın karşı tarafındaki kapının açıldığını gördü. Ho dışarı çıkıp Leicester meydanına doğru yürümeye başladı. Birgitta kadının temkinli hareket ettiğini düşündü. Kısa bir tereddütün ardından sokağa çıkıp kadının peşine düştü. Meydana vardıklarında Ho küçük parka girdi ve Strand yönüne saptı. Birgitta sürekli olarak Ho'nun dönüp takip edilip edilmediğinin kontrol etmesini bekliyordu. Ho Zimbabwe evine vardıklarında gerçekten de takip edilip edilmediğini kontrol etti. Birgitta tam zamanında şemsiyesini indirip yüzünü sakladı ama az kalsın Ho'yu kaybedecekti. Sarı yağmurluğu sayesinde onu yeniden buldu. Ho Savoy Hotel'e yaklaştıklarında iş yerleriyle dolu bir binanın kapısını açtı. Birgitta kapıdaki pirinç tabelada ne yazdığına bakmaya gitmeden önce bir iki dakika bekledi. Cilalı tabela Çin Ticaret Odası'na aitti. Kadın geldiği yoldan geri dönüp Regent Sokağı'ndaki bir kafeye oturdu. Bir fincan kahve ısmarlayıp Ho'nun kart vizitindeki iş numarasını çevirdi. Telesekreter çıktı. Mesaj bırakmak yerine telefonu kapadı ve kendini İngilizce konuşmaya hazırladı. Sonra tekrar numarayı çevirdi. Dediğinizi yaptım, Londra'ya geldim. Çünkü takip edildiğime inanıyorum. Şimdi Regent Sokağı'ndaki Rawson Moda Evi'nin yanındaki Simon'ın Yeri adlı kafedeyim. Saat 10. Bir saat daha burada olacağım. Eğer o zamana kadar bana ulaşamamış olursanız sizi yeniden ararım. Ho 40 dakika sonra geldi. Çoğu insan koyu renk giysiler içinde olduğundan sarı yağmurluğu çok dikkat çekiyordu. Birgitta bunun bile bir anlamı olduğunu düşündü. Ne oldu? Birgitta yanıt veremeden garson gelip Ho'nun çay siparişini aldı. Yargıç hiçbir detayı atlamadan Çinli'nin Hudiksvall'daki otele gelişini, onun öncekiyle aynı adam olduğunu ve otel sahibinin öldürüldüğünü anlattı. Emin misiniz? Londra'ya kadar size emin olmadığım bir hikayeyi anlatmaya gelmedim. Söylediklerimin hepsi gerçek ve korktuğum için buradayım. Adam özellikle beni sormuş, ona evimin adresi verilmiş. Şimdi buradayım. Mali, daha doğrusu Hongxiu'nun size söylediği ve sizin de bana söylediğiniz şeyi yapıyorum. Korkuyorum ama öfkeliyim de. Çünkü sizin de Hongxiu'nun da bana gerçekleri söylemediğinizden şüpheleniyorum.
Size neden yalan söyleyeyim? Londra'ya kadar uzun bir yol gelmişsiniz. Ama benim sizi görmek için yaptığım ziyaretin de aynı ölçüde uzun olduğunu unutmayın.
Bana bildiğiniz her şeyi anlatmıyorsunuz. Hiçbir açıklama duymuyorum. Ama tüm bunların bir açıklaması olduğuna eminim.
Haklısınız dedi Ho. Ama Hongxiu veya Mali belki de anlattıklarından fazlasını bilmiyorlardı.
İsveç'e beni ziyarete geldiğinizde açıkça anlayamamıştım ama şimdi anlıyorum dedi Birgitta. Hongxiu birinin beni öldürmeye çalışmasından korkuyordu. Mali'ye söylediği buydu. Bu mesaj size iletildi. Üç kadın tehlikede olan dördüncüyü uyarmak için işbirliği yaptı. Sıradan bir tehlikeden bahsetmiyorum. Ölüm tehlikesinden bahsediyorum. Farkında olmadan hayatımı tehlikeye attım ve bunu ancak şimdi anlıyorum. Yanılıyor muyum?
Sizi görmeye bu yüzden geldim.
Birgitta öne eğilip Ho'nun elini tuttu. Lütfen anlamama yardım edin. Sorularımı yanıtlayın.
Elimden gelirse...
Geleceğine eminim. Helsingborg'a gelirken yanınızda biri var mıydı? Şu anda bile bizi izleyen birileri var mı? Gelmeden önce arayabilirdiniz.
Neden arayayım?
Bu bir yanıt değil, başka bir soru. Ben yanıt istiyorum.
Helsingborg'a gelirken yanımda kimseyi getirmedim.
Neden iki gün boyunca mahkeme salonunda oturdunuz? Söylenenlerin tek kelimesini bile anlayamıyordunuz.
Evet, anlayamıyordum.
Birgitta İsveççe konuştu. Ho kaşlarını çatıp başını iki yana salladı.
Sizi anlamıyorum.
Emin misiniz? Yoksa İsveççeyi çok iyi derecede biliyor olabilir misiniz?
Öyle olsaydı sizinle İsveççe konuşurdum.
Her şeyden ve herkesten şüphelendiğimi anlamalısınız. Dilimi anlamıyormuş gibi davranmanın çıkarınıza olacağını düşünmüş olabilirsiniz. Sarı yağmurluk giymenizin nedeninin birinin sizi görmesini kolaylaştırmak olduğunu düşünmeye başlıyorum.
Neden böyle bir şey yapayım?
Bilmiyorum. Şu anda hiçbir konuda hiçbir şey bilmiyorum. Önemli olan Hongxiu'nun beni uyarmak istemesi.
İyi ama neden bana yardım edebileceğinizi düşündü? Ne yapabilirsiniz? Son sorunuzla başlayayım dedi Ho. Çin mahallesi kendi içinde bir dünyadır. Sokaklarda binlerce İngiliz ve turist dolaşsa da sadece görmenize izin verdiğimiz kadarını görürsünüz. Sizin gördüğünüz Çin mahallesinin arkasında benim Çin mahallem saklıdır. Gerard Sokağı, Lazel Sokağı, Vardur ve Ara Sokaklar. Orada saklanmak, farklı bir kimliğe bürünmek, aylarca ve hatta yıllarca kimse tarafından keşfedilmeden yaşamak mümkündür. Orada yaşayanların çoğu sonradan İngiliz vatandaşlığına geçen Çinliler olsa da hepimiz o dünyanın bize ait olduğunu hissederiz. Sizi benim davetim olmadan giremeyeceğiniz Çin mahallesine sokabilirim.
Tam olarak neden korkmalıyım?
Mali'nin mektubu çok açık değildi. Onun da korktuğunu unutmamalısınız. Fazla bir şey söylemiyordu ama kelimelerinin altında yatan imayı sezebiliyordum.
Herkes korkuyor. Siz de korkuyor musunuz?
Henüz değil ama korkabilirim.
Ho'nun telefonu çaldı. Kadın arayan numarayı kontrol edip ayağa kalktı.
Nerede kalıyorsunuz diye sordu. Hangi otelde? Şimdi işe dönmeliyim.
Sanderson.
Nerede olduğunu biliyorum. Hangi odada kalıyorsunuz?
135.
Yarın buluşabilir miyiz?
Neden o kadar uzun süre beklememiz gerekiyor?
İşlerimden ancak o zaman kurtulabilirim. Bu akşam ekemeyeceğim bir toplantım var.
Doğru mu söylüyorsunuz?
Ho Birgitta Rossi'nin elini tuttu. Evet dedi. Çin heyetinin üyeleri, büyük İngiliz şirketlerinin yöneticileriyle toplantı yapacak. Orada olmak zorundayım.
Sizden başka yardım isteyebileceğim kimse yok.
Yarın sabah beni arayın. Erken çıkmaya çalışacağım.
Ho dışarı çıktı. Yürürken sarı yağmurluğunun kenarları birbirine çarpıyordu. Birgitta Rosslyn bir süre daha kafede oturdu. Endişeliydi. Sonra elbette adı Sanderson olmayan oteline yürüdü. Ho'ya güvenmiyordu. Artık uzak doğulu hiç kimseye güvenmiyordu.
O akşam otelin restoranında yemek yedi. Yemeğini bitirdiğinde yağmur kesilmişti. Parka gidip yıllar önce Staffan'la oturdukları bankta bir süre oturmaya karar verdi. Geçip giden insanları seyretti. Genç bir çift kısa süreliğine onun bankına oturdu, öpüştüler. Onları çöpten aldı, eski gazeteyi okuyan bir adam takip etti. Madeira açıklarındaki Staffan'ı aramak için bir girişimde daha bulundu. Ama zaman kaybı olduğunu daha baştan biliyordu. Parkta dolaşanların sayısının gittikçe azaldığına dikkat etti ve sonunda oteline dönmek üzere ayağa kalktı. Tam o anda onu gördü. Oturduğu yerin arkasındaki patikadan geliyordu. Siyahlar giymişti ve Sture Hermansson'un güvenlik kamerasının fotoğrafını çektiği adam olduğu kesindi. Elinde parlak bir şeyle kadına doğru yürüyordu.
Birgitta Rosslyn çığlık atıp bir adım geriledi. Adam daha da yaklaştığında gerileyen Birgitta'nın ayağı bir şeye takıldı ve düşüp kafasını bankın demirine çarptı. Son gördüğü adamın yüzüydü. Sanki gözleriyle adamın fotoğrafını çekmişti. Ardından kendisini sarmalayan sessiz bir karanlığın içinde kaybolup gitti.
35. Kısım. Yaru gölgeleri severdi. Hem hayran oldu hem korktuğu yırtıcı hayvanlar gibi gölgelere karışıp görünmez olabiliyordu. Ama aynı özelliğe sahip başkaları da vardı. Sık sık genç girişimcilerin ekonomiyi ele geçirdiğini düşünürdü. Politik kararların verildiği masada bir iskemle talep etmelerine az kalmıştı. Herkes gölgelerin arasından düşmanlarını görünmeden gözetleyebilecekleri yerden işe başlamaz mı? Ama o yağmurlu Londra akşamında gölgelerin arasına saklanmasının başka bir amacı vardı. Leicester Meydanı yakınlarındaki küçük parkta bankta oturan Birgitta Rossi'ni gözetliyordu. Saklandığı yerden onun sadece sırtını görebiliyordu ama görülme riskini göze alamazdı. Birgitta'nın huzursuz bir hayvan gibi tetikte olduğunu fark etmişti. Yaru onu hafife alma hatasına düşmeyecekti. Hong Xiu Birgitta Rossi'ne güvenmişse kendisinin de kadını ciddiye alması şarttı. Neredeyse bütün gün Ho'nun yaşadığı binaya geldiğinden beri kadını takip etmişti. Ho'nun kocası Wan'ın çalıştığı lokantanın sahibinin kendisi olduğunu keşfetmek Yaru'yu eğlendirmişti. Onlar bunu bilmiyorlardı elbette. Yaru'nun sahip olduğu her şey başkalarının adınaydı. Ming Restoran, Liechtenstein merkezli Çin yemekleri şirketine aitti. Yaru'nun Avrupa'daki restoranları o şirkete bağlıydı. Bütün hesapları kontrol eder ve en iyi İngiliz üniversitelerinden topladığı yetenekli Çinli elemanlarının mevsimlik raporlarını dikkatle okurdu. yarru İngiliz olan her şeyden nefret ediyordu. Tarihin verdiği dersi asla unutmayacaktı. Ülkenin en iyi üniversitelerinde okuyan yetenekli genç iş adamlarını çalmaktan hoşlanıyordu. Yarru Ming restoranda hiç yemek yememişti. Şimdi de yemeği planlamıyordu. Görevini tamamlar tamamlamaz Pekin'e dönecekti. Bir zamanlar havaalanlarına gittiğinde içi kutsal bir mabede girmiş gibi huşuyla dolardı. Oraları limanların modern versiyonuydu. Yarru o günlerde yanına Marco Polo'nun seyahatleri kitabını almadan hiçbir yere gitmezdi. Gezginin bilinmezi araştırma arzusu ona ilham kaynağı olmuştu. Şimdilerde ise seyahat etmeyi başa bela olarak görüyordu. Özel bir jetinin olması ve zamanını insanın ruhunu yok eden hava alanlarında geçirmesinin gerekmemesi bu durumu değiştirmiyordu. İnsanın zihninin kapılarını açan mekan değişiklikleri, insanı sarhoş eden saat farkları, rötarlar ve bagaj beklemenin külfetiyle gölgeleniyordu. Hava alanlarındaki neon ışıklı alışveriş merkezleri, yürüyen merdivenler, seslerin yankılandığı koridorlar ve sigara içenlerin içine tıkıldığı cam kafesler, yeni düşüncelerin veya felsefelerin doğabilecekleri yerler değildi. İnsanların trenle veya transatlantiklerle seyahat ettikleri zamanları düşündü. O günlerde entelektüel tartışmalar ve eğitimli sohbetler, lüks ve vurdum duymazlık gibi ortamın doğal bir parçası kabul edilirdi. Bu yüzden sahip olduğu özel jeti büyük Gulfstream'i antika kitaplarla doldurmuştu. En önemli Çin eserlerinden ve yabancı edebiyat örneklerinden oluşan iyi bir kitaplığı vardı. Kendini imparatorluğu olmayan ama büyük bir kütüphanesi olan yalnız bir imparator gibi denizaltısıyla dünyayı dolaşan Kaptan Nemo'nun uzak bir akrabası gibi hissediyordu. Kan bağları olmasa da mistik bir bağları vardı. Kaptan Nemo da kendisi gibi hayatını mahveden insanlara duyduğu nefretle ayakta duruyordu. Onun Britanya İmparatorluğu'na baş kaldıran Hintli bir prensesten esinlenerek yazıldığı söylenirdi. Yarru buna da sempati duyuyordu ama asıl hoşuna giden karanlık Nemo figürünün kendisiydi. Başarılı bir mühendis ve çok kitap okuyan bir filozoftu. Yarru Gulfstream'ine Nautilus 2 adını vermişti. Kitaptaki orijinal çizimlerden birinin büyütülmüş bir kopyası davetsiz misafirlerini Nautilus'un kütüphanesine alan Nemo'nun tasvir edildiği çizim uçağa astığı ilk sanat eseriydi. Ama şimdi önemli olan gölgelerdi. Başarılı bir şekilde saklandı ve öldürmek zorunda olduğu kadını izledi. Nemo'yla diğer bir ortak noktaları da tarih boyunca her köşe başında kendini hissettiren intikam arzusuna inanmalarıydı. Her şey yakında bitecekti. Londra'ya Çin mahallesine gelmiş, ceketinin yakasından içeri süzülen yağmur damlalarını aldırmamaya çalışarak Birgitta'yı izlerken, hikayenin son sayfalarının İngiltere'de yazılmasının kaderin bir oyunu olduğunu düşünmüştü. Van kardeşlerden sadece birinin tekrar görebileceği Çin'e yaptıkları dönüş yolculuğu da burada başlamamış mıydı? Yarru havaalanlarının aksine kontrolün kendisinde olduğu durumlarda beklemekten rahatsız olmazdı. Bu becerisi dünyanın kimsenin mutlu olmasını istemeyen, yaşlı ve huysuz mandarinler gibi düşünen bir tanrı tarafından yaratıldığını ve hayatın beklemekle vakit kaybedilmeyecek kadar kısa olduğunu söyleyen arkadaşlarını şaşırtırdı. Yarru ise tam aksine inanıyordu. Hayatı hangi tanrı yaratmışsa ne yaptığını çok iyi biliyordu. İnsanların gereğinden uzun yaşamalarına izin verilirse, mandarinlerin gerçek yüzünü görür ve güçlerini birleştirip onların kökünü kuruturlardı. İnsan ömrünün kısalığı pek çok devrimi önleyen şeydi. Bunları söylediğinde arkadaşları Yarru'ya hak verirdi ama çoğu söylediklerinin tek kelimesini bile anlamazdı. Yarru kendi davranışlarını ve başkalarınınkileri anlamak istediğinde hayvanları incelerdi. Kendisi leopardı ama aynı zamanda tek imparator olmak için mücadele eden aygırdı. Eğer Deng herkesten daha iyi fare avlayan renksiz bir kedi ise Mao baykuştu, bilge kuştu ama aynı zamanda ne zaman saldıracağını çok iyi bilen soğukkanlı bir avcıydı. Avının işini bitirmekte tereddüt etmezdi. Birgitta Rossi'nin banktan kalkmasıyla düşünceleri bölündü. Birgitta'yı izleyerek geçirdiği günün sonunda kafasında tek bir şey netleşmişti. Kadın korkuyordu. Sürekli etrafı kolaçan ediyordu, huzursuzdu. Zihni endişelerle doluydu. Yaru onunla ne yapacağına henüz karar vermemiş olsa da belki bu gözlemi kendi lehine kullanabilirdi. Birgitta artık ayaktaydı. Yaru gölgelerin arasına çekildi. Derken tamamen hazırlıksız olduğu bir şey yaşandı. Birgitta irkildi, çığlık attı ve gerileyip kafasını banka çarptı. Çinli bir adam onun yanına gidip iyi olup olmadığını kontrol etmek için eğildi. Başkaları da koşup kadının etrafını sardı. Yaru gölgelerin arasından çıkıp bayılmış olan Birgitta'nın çevresini saran kalabalığa yaklaştı. İki polis koşarak olay yerine geldi. Yaru daha iyi görebilmek için insanları ittirdi. Birgitta Rostin doğruldu. Baygınlığı bir iki saniye sürmüştü. Polisler ona ambulansa ihtiyacı olup olmadığını sordu. Yaru yargıcın hayır dediğini duydu. Birgitta'nın sesini ilk kez duyuyordu. Zihnine kazıdı. Derinden gelen güçlü bir ses. ''Takılıp düşmüş olmalıyım.'' diyordu. ''Birinin bana doğru geldiğini sandım, korktum.'' ''Saldırıya mı uğradınız?'' ''Hayır, hayal gücümün bir oyunuymuş.'' Onu korkutan adam hala oradaydı. Yaru hiçbir şeyle ilgisi olmayan ve kaza eseri olaya dahil olan adamın Liu Xin'e benzediğini fark etti. Yaru içinden gülümsedi. Birgitta gerçekten de korkuyordu ve tehlikelere karşı tetikteydi. Polisler Birgitta Rossi'ni oteline kadar eşlik ederlerken Yaru birkaç adım geriden onları takip etti. Artık onun nerede kaldığını biliyordu. Polisler Birgitta'nın kendini iyi hissettiğine emin olunca oradan ayrıldılar ve Rostin tek başına otelin kapısından içeri girdi. Yaru, resepsiyonistin ona en üst sıralardan aldığı bir anahtarı verdiğini gördü. Otel lobisine adım atmadan önce birkaç dakika bekledi. Resepsiyonist Çinliydi. Yaru eğilerek kızı selamladı ve bir kağıt çıkardı. ''Az önce gelen hanım üzerinden bunu düşürdü.'' Resepsiyonist kağıdı alıp boş anahtar haznesine koydu. Otelin en üst katındaki 614 numaralı oda. Kağıt aslında boştu. Yaru Birgitta Rossi'nin resepsiyoniste kağıdı kimin verdiğini soracağını tahmin etti. Bir Çinli diyeceklerdi ve kadın daha da tedirgin olacaktı. Ama kağıdı kullanarak kendisine ulaşamazlardı. Yaru otelin broşürlerinden birini okuyormuş gibi yapıp Birgitta Rossi'nin otelde ne kadar kalacağını, nasıl öğrenebileceğini düşündü. Çinli resepsiyonist gidip yerini genç bir İngiliz kadın aldığında beklediği fırsat karşısına çıktı. Yaru resepsiyona gitti. ''Bayan Birgitta Rossi'nin'' dedi, ''İsveçli, onu alıp havaalanına götürmem gerekiyor. Ama yarın mı yoksa sonraki gün mü alınmayı istediğini yazmamışlar.'' Resepsiyonist fazla uzatmadan bilgisayarın düğmelerine bastı. ''Bayan Rostin 3 günlük rezervasyon yaptırmış.'' dedi. ''Arayıp ne zaman otelden alınmak istediğini kendisine sormamı ister misiniz?'' ''Hayır, ofistekilerle sorunu çözerim. Müşteriyi boşuna rahatsız etmeyelim.'' Yaru otelden ayrıldı. Yağmur çiselemeye başlamıştı. Ceketinin yakasını dikleştirdi ve taksi bulma umuduyla Gower sokağına yürüdü. Artık ne kadar zamanı olduğunu düşünüp endişelenmesine gerek yoktu. Tüm bunlar başladığından bu yana çok uzun zaman geçti diye geçirdi içinden. Kaçınılmaz sonla aralarındaki birkaç günün hiçbir önemi yoktu. Taksi çağırıp Liechtenstein'deki şirketi adına kayıtlı Whitehall mahallesindeki dairenin adresini verdi. İngiltere'ye geldiğinde orada kalırdı. Paris'e veya Berlin'e gidebilecekken Londra'da kaldığı için atalarının anısına ihanet ediyormuş gibi hissederdi kendini. Taksinin arka koltuğunda otururken Whitehall'daki daireyi satıp Paris'te yeni bir daire satın almaya karar verdi. Hayatının bu dönemini kapamasının zamanı gelmişti. Yatağına uzanıp sessizliği dinledi. Alır almaz dairenin duvarlarına ses yalıtımı yapılmasını emretmişti. Artık trafiğin gürültüsü bile duyulmuyordu. İçerideki tek ses havalandırmanın belli belirsiz duyulan gürültüsüydü. Ona kendini gemideymiş gibi hissettiriyordu. Huzur vericiydi. ''Ne kadar oldu?'' dedi yüksek sesle. ''Artık sonuna yaklaşan bu hikaye ne zaman başladı?'' Kafasından bir hesap yaptı. San günlük tutmaya başladığında yıl 1868'di. Şimdi ise 2006. 138 yıl. San 138 yıl önce mum ışığında kendisinin ve iki kardeşinin Guo-Si ve Wu'nun hikayelerini yazmıştı. Her şey evlerini terk edip kanton yoluna düşmeleriyle başlıyordu. Orada Zi kılığında karşılarına çıkan sinsi bir iblisin kurbanı olmuşlardı. O günden sonra nereye gitmişlerse ölüm onları takip etmişti. Geriye bir tek hikayesini anlatmaktaki kararlılığıyla San kalmıştı. Utanç içinde öldüler diye düşündü Yaru. İmparatorlar ve mandarinler Konfüçyüs'ün öğüdüne uyup halkın dizginlerini isyan etmelerine fırsat tanımayacak kadar sıkı tutmuştu. Ama kardeşleri mahveden Çinli yöneticiler değildi. İngilizler nasıl sömürgelerdeki yerlilere kötü davranmışsa, çalıştıkları demir yolundaki Amerikalılar ve Avrupalılar da kardeşlere işkence etmişti. Aynı yıllarda İngilizler Çinlileri küçümsüyor ve Çin pazarlarını afyonla doldurarak hepsini afyon bağımlılarına dönüştürmeye çalışıyordu. İşte ben de İngilizleri öyle görüyorum. Onların hepsi küçük gördükleri ve nefret ettikleri yaratıklara mal satan uyuşturucu tüccarları. Çinlilerin Avrupa ve Amerika'da çizilen karikatürlerde kuyruklu maymunlar olarak resmedilmelerinin üstünden uzun zaman geçmemişti. Ama karikatürlerde gerçeklik payı vardı. Aşağılanmak ve köleye dönüştürülmek için doğmuştuk. İnsan değildik, hayvandık. Kuyruğumuz vardı.
40. ayrımın sonu. Sayfa 479.